Hayırlı akşamlar kıymetli cemaatimiz. Bizim mutat pazartesi sohbetimiz vardı malumunuz. Fakat bu pazartesimiz böyle mübarek bir geceye tevafuk etti. Öyle olunca da sohbeti camiye alalım diye arzu etti kardeşlerimiz. Gecemiz mübarek olsun. Bu gece gerçekten bir yönüyle sevinç gecesidir. Çünkü Akif'in tabiriyle medyundur o masuma bütün bir beşeriyet, bütün insanlık alemi güzellik adına, fazilet adına, medeniyet adına ne bulduysa hep ondan öğrenmiştir. Dolayısıyla onun dünyaya teşrif ettiği gün bizler için, bütün insanlık için aslında ama özellikle müminler için çok özel bir sevinç, sürur, hamd ve şükür gecesidir. Fakat bir taraftan da bir muhasebe gecesidir. Allah Teala'nın kendisine salat ettiği, insanlığa fazileti, medeniyeti, güzellikleri öğreten, sonra da asırlar sonrasındaki biz müminlere bir kardeşlik ipi uzatan sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gerçekten ümmet olarak, kişi olarak, aile olarak, toplum olarak nasıl bir ilişkimiz var? Bu noktada da bir muhasebe günüdür böyle geceler. Evet, Cenab-ı Hak onu methetmiş. Bizlerin ayrıca methü senasına ihtiyaç yok. Yüce Rabbimiz وَرَفَانَا لَكَ ذِكْرَكْ diyor. Biz senin şanını yücelttik ey Habibim diyor. Ama bizlere düşen nedir? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi hem yad etmek, anmak ama anlamaya çalışmak. Ne getirdi? Kur'an bize ne söylüyor? Allah'ın Resulü bize neler söylüyor? Ve bizim hayatımızda bunların hangileri var, hangileri yok? Böyle bir muhasebe yapmak. Öncelikle sevinç tarafını, sürür tarafını, hamd tarafını, şükür tarafına göz atacak olursak, gerçekten Yüce Rabbimiz Yunus suresinde buyuruyor ki kul bi fadlillahi ve bi rahmetihi fe bi zalika felyefrahu. De ki ey Habibim, sevgili Habibim, onlara, müminlere söyle ki Allah'ın fadlıyla, lütfuyla, keremiyle, rahmetiyle yalnız ve yalnız bununla sevinsinler. Bu sevinç, bu fazilet, bu lütuf, bu merhamet onların toplayıp durduklarından daha hayırlıdır. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin amcasının oğlu, İslam tarihinde hep İbni Abbas denir. Esas ismi Abdullah'tır. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh Efendimiz bu ayet-i kerimenin tefsirinde şöyledir. Allah'ın ayet-i kerimede zikrettiği lütuf ilimdir. Rahmeti de Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Allah bu ayette zikrettiği rahmet Efendimiz'dir. Öyleyse Resulullah'la sevinmek gerekir. İçimizde hep onun teşrifi, onun dünyaya teşrifi, onun risaleti, onun böyle çağlar ötesindeki müminlere ben kardeşlerimi özledim diye bizlere bir sevgi bağı uzatması hep sevinilecek şeydir aziz kardeşlerim. Tabii İbn Abbas'ı burada naklederken bir de onun kardeşi vardır. Bu mevlid vesilesiyle, bu gece vesilesiyle onu da yad etmiş olalım. Allah Resulü sevgili Peygamberimizin amcası Hazreti Abbas'ın bir oğlu, işte müfessirlerin adeta seyyididir, ilk tefsir yapanlardan. Müfessir Abdullah İbni Abbas. Diğer oğlu nerede der dersiniz? O da şu anda Semerkant'ta metfun. Kusem İbni Abbas radıyallahu anh Efendimiz. Evet, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tebliğe de en yakınları gönderdi. Cafer-i Tayyar Habeşistan'a gitti mesela. Yakınıydı. İbni Abbas tefsirci. Kusem İbni Abbas da ta 1400 sene evveli düşünün, Medine-i Münevvere'den bugünkü Özbekistan coğrafyasının Semerkand'ına. Yıllar önce merhum Musa Topbaş Efendi üstadımızla bir Semerkand ziyaretimiz olmuştu. Orada Kusem İbn Abbas Hazretleri'nin kabrine götürdüler bizi. Müftü Efendi güzel bir izahta bulundu. Burada dedi, aziz Peygamberimizin amcazadesi yatıyor. Niye geldi buraya biliyor musunuz? Allah Resulü'nü anlatmaya geldi. Kur'an-ı Kerim'i anlatmaya geldi. Allah Resulü'nün hayatındaki bütün güzellikleri bu coğrafyaya taşımaya geldi. Biz de sorduk, nasıl taşıdı efendim dedik. Önce geldi buraya, 6 ay kadar buranın dilini öğrendi. Semerkant müftüsü nakletti bize. Önce dedi, buradaki insanların dilini öğrendi. 6 ay sonra da burada İslam'ı tebliğe başladı. İşte İslam o günlerden Orta Asya'ya ulaştı. Sonra bizlerle buluştu, dedelerimizle, büyük dedelerimizle, Orta Asya'dan gelen Türk milletiyle buluştu. Oralardan da ta Viyana'ya kadar her yere çil çil kubbeler serperek, hep önlerinde de Allah Resulü aleyhissalâtu vesselâm'ı koyarak. Gerçekten kaynaklarda hep iki şey zikredilir. Bir, Müslümanlar Endülüs'e çıkarken, aziz dinleyenlerim, önlerinde, yani Kuzey Afrika'dan Endülüs'e geçerken, hep gemilerinin önünde Allah Resulü'nü hayal ederler. Önümüzde Resulullah gidiyor, önümüzde sahabiler gidiyor derler. Diğer taraftan bizim tarihi kaynaklarımıza baktığımız zaman, orada da Yavuz Sultan Selim'in böyle paşalarını bile yürüttüğü, artık onların yorgun hallerini görünce de önümüzde Resulullah yürüyor, ashab-ı kiram yürüyor Mısır'a doğru. Arzu ederseniz atlarınıza binebilirsiniz diye onlara böyle tatlıca hitap ettiğini görürüz. Yani aziz dinleyenlerim, biz 1400 yıldır sahabe, tabiîn, etbâ-u tabiîn, daha sonraki nesiller hem yürüyüşlerinin, hep yürüyüşlerinin önünde Allah Resulü'nü hayal etmişler. Hem zihnen onu hayal etmişler, hem de hep onun izine basa basa yürümeye çalışmışlar. Aslında tasavvuf dediğimiz, tezkiye dediğimiz de bu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakıyla buluşmak. Gerçekten merhum Musa Efendi rahmetullahi aleyh tasavvufu böyle tarif etmişti. Tasavvuf, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ahlakını, adabını, hal ve harekatını öğrenmek ve yaşamaktır diye. Onun için aziz dinleyenlerim, bugün bir taraftan sevinçliyiz, bir taraftan da kendi iç dünyamızda ciddi bir muhasebe yapmak durumundayız. Tabii ki gerçekten insanlık tarihinde en çok sevgili Peygamberimiz sevildi. İnsanlık tarihinde en çok O yad edildi. Kıyamete kadar da hep yad edilecek. Yerde mü'minler yad edecek, gökte melekler salavat getirmeye devam edecekler. Sonra gerçekten de hep O anlatıldı, O anlaşılmaya çalışıldı. Kur'an-ı Kerim, Allah Resulü aleyhissalâtu vesselâm'la ilgili iki meseleye temas eder. Ben onun için bugün biraz Kur'an ayetleri çerçevesinde sizlere Efendimizin hem hukukunu hem Cenab-ı Hak tarafından ona girilen vazifenin hakkımız Cenab-ı Hak tarafından nasıl teyit edildiğini, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gönlüne o ilahi hitabın nasıl işlediğini de sizlere ifade etmeye çalışacağım. Birincisi, aziz dinleyenlerim ve aziz cemaatimiz, Yüce Rabbimiz Efendimiz'e kendisiyle Habibi arasındaki bir sırla hitap ediyor. Ne? Yasin. Evet, müfessirler bu müteşabih ayet dediğimiz ayetlere zaman zaman farklı tefsirler yapar ama en maruf ve meşhur olan tefsir, Allah'la Resulü arasında özel bir şifredir. Yasin, Elif, Lam, Mim, Kaf, Ha, Ya, Ayın, Sad, Taha gibi ayet-i kerimeler Allah'la Resulü arasında bir sırdır, özel bir sırdır. Ama ehli keşfe bu sırlardan belki bir kısmı ifşa olmuş tahminler etmişler. Ama özel bir hitap Efendimiz'e. Ve Yüce Rabbimiz bu kendisiyle Habibi arasındaki özel hitaptan sonra buyuruyor ki vel Kur'anil Hakim inneke leminel mürselin. Şu Kur'an'a yemin olsun ki Habibim sen bizim gönderdiğimiz peygamberlerden birisin. Kur'an'a yeminle söylüyor Cenab-ı Hak biz seni peygamber olarak gönderdik. Sonra da ala sıratın müstakim. Sırat-ı müstakim diye günde 40 defa Cenab-ı Hak'tan istediğiniz ihtina sırat-ı müstakim diye sırat-ı müstakim ne diye soruyorsanız Habibullah sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı hayattır sırat-ı müstakim. Kısaca biz aslında ihtina sırat-ı müstakim derken bu ayetle buluşturursak o zaman günde 40 defa Habibimizin, sevgili peygamberimizin yaşadığı hayat tarzınızı Cenab-ı Hak'tan istiyoruz. İstiyoruz da acaba sebeplerine sarılıyor muyuz? Acaba onu gerçekleştirmek için çabalarımız, özel gayretlerimiz oluyor mu? Onun için de Rabbimiz Efendimiz'e özel bir hitapla böyle buyuruyor. Sonra da yine Ahzab suresinde sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin vazife çerçevesi biraz daha geniş şekilde çiziliyor. Buyruluyor ki: Ya eyyühen nebi inna erselnake şahiden ve mübeşşiren ve nedîren ve da'iyen ilallahi bi izni ve siracen münîra. Ey nebi. Sık sık bu kürsülerde büyüklerimiz de ifade ederler. Kur'an-ı Kerim'de ya Muhammed diye doğrudan peygamberimizin ismiyle bir hitap yok. Ya Musa var, ya İsa var, ya Yahya var ama ya Muhammed hitabı yok. Ya eyyühen nebi var. Hep makamıyla, vazifesiyle hitap edilmiş. Ya eyyühen resul var. Değil mi? Bazen de muhatap sıgasıyla مَا وَدَّعْكَ رَبُّكَ yeminlerden sonra Rabbin seni asla terk etmez var. Senin şanını yücelttik diye Efendimiz'e hep hitaplar var. Burada da buyruluyor ki ey nebi biz seni önce bir elçi olarak gönderdik. Biraz hani dünyadan bir misal verecek olursak aziz cemaatimiz, elçilik çok önemli bir vazifedir. Devletler bir başka devletle ilişki kurmak istiyorlarsa resmi bir ilişki önce elçi gönderirler. Ve elçi o devleti temsil eder. O devlet de elçiyi kabul ederse o devleti kabul etmiş demektir. Elçisini kabullenmiyorsa ben seni tanımıyorum demektir. Tanımadığınız bir devlete de, varlığını tanımadığınız bir devlete de zaten elçi gönderemezsiniz. Onun için de elçi deyip hani böyle insanlar ya elçi işte geldi böyle Allah'ın kitabını bize anlattı. Öyle değil yani. Öyle değil. Elçiyi reddetmek o devleti reddetmektir. Elçiyi reddetmek, elçiye saygı göstermemek, elçiyi dışlamak elçiyi gönderene saygısızlıktır. Ne yazık ki günümüzde maalesef özellikle genç kardeşlerimizle bunu paylaşmak isterim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi böyle dışarıda tutup bir İslam anlayışı geliştirmek isteyenler var. Bir de hatta bunu yeni bir İslam anlayışı diye. İslam'ın yeniliğe ihtiyacı yok. Allah Teala biz din olarak İslam'a razı olduk. Sizin için de bu dini seçtik ve onu da kemale erdirdik buyuruyor. Nimetimiz de tamamı erdi. Ve etmemtu aleyküm nimeti ve radıytu lekümül İslam'e dine. Öyleyse Allah Resulü'nün elçiliği Cenab-ı Hak adına Allah'ın istediği bütün hayat tarzını insanlığa göstermekten ibarettir. Onu tanımadan, onu sevmeden, onun izinden gitmeden, onun yaptıklarını yapmadan da Hakk'ın murad ettiği insan olmak mümkün değildir. Onun için Cenab-ı Hak biz seni elçi olarak gönder. Bizim elçimizsin. Sana yapılan en ufak bir saygısızlık bize yapılmıştır buyur Cenab-ı Hak. Onları biraz sonra ayet-i kerimelerle yine sizlere arz etmeye çalışacağım. Sonra da biz seni bir şahit olarak gönderdik. Müjdeleyici olarak gönderdik. Aynı zamanda korkutucu olarak gönderdik. Ve da'iyen ilallahi bi izni Cenab-ı Hakk'ın bizatihi izniyle muvaffakiyetiyle, tevfikiyle de seni Allah'a davet eden bir insan olarak gönderdik. Bir de vesiracen münira, her tarafa nur saçan seni bir kandil olarak insanlığa takdim ettik. Onun için de ecdadımız gerçekten böyle bizde hep ayet-i kerimelerden alınmıştır. Osmanlı medeniyetindeki bir takım remzler, işaretler ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dünyaya teşrifini minarelere astıkları mahyalarla, kandillerle insanlığa duyurmuşlardır yani. Adeta minarelerin arasındaki mahyalar canlı olarak insanlara hitap eder. Bazen bakarsınız, hoş geldin ya Resulullah yazar kandiller. Bazen anamız babamız sana feda olsun yazar iki minarenin arasında. Bazen daha farklı şekillerde Efendimiz'e sevgiler, saygılar, bağlılıklar arz edilir. Hep bunlar işte Kur'an-ı Kerim'in gerçekten önümüze koyduğu işaretlerdir. Kur'an'a bakarak, Resulullah'a bakarak yürümek diyebiliriz buna. Tabii az önce rahmet dedim. Cenab-ı Hakk'ın Azze ve Celle Hazretlerinin ayette zikrettiği rahmet İbn Abbas Hazretlerinin tefsiriyle Resulullah Efendimizdir. Yüce Rabbimiz yine A'raf suresinde Hazreti Musa Aleyhisselam'ın bir talebini cevaplandırmak üzere buyuruyor ki benim diyor rahmetim her şeyi kuşatmıştır. Evet, ben öyle bütün varlığı kuşatan bir rahmet sahibiyim. O rahmetimi de Yüce Rabbimiz zekatı veren, bizim ayetlerimize inanan, takva sahibi kullarımın üzerine farz kılmışımdır. Fakat o takva sahibi müminlere gelince onlar o peygamberin, gelecekteki peygamberin kendi zamanında yani Musa Aleyhisselam zamanında devam eden nesillere hitaben onları gelecekte devam eden bu dinin nesilleri kendi kitaplarında yazılı vasıfları yazılı olan bir peygamberle karşılaşacaklar. Tevrat'ta, İncil'de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vasıfları hep yazılıdır. Ondan sonra da Yüce Rabbimiz buyurur ki Tevrat'ta ve gerçekten İncil'de yazılı buldukları ümmi olan yani okuma yazması yok ama ümmi tabiri yine tefsirlerde beyan edildiği şekilde anasından doğduğu hal üzere kalmış, yaratılışındaki safiyet ve fıtrat hiç değişmemiş, sonradan yeni şeyler girmemiş hayatına, hiçbir şekilde bozulmamış tertemiz insan demek. Hani bizde ümmiyi okuması yazması yok diye daha çok söylerler ama ümmi anneye mensup olan. Annesinden doğduğu zaman insanın hiç günahı yoktur, hiç lekesi yoktur, hiç iç dünyasında bir yanlışlık yoktur. Tertemiz gelir dünyaya bizim inancımıza göre. Hristiyanlıkta ise günahla geliyor. Ama bizim inancımızda dünyaya tertemiz geliyoruz. Fıtrat-ı İslam üzere geliyoruz. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ümmiliği bir bakıma böyle. Eğer bir yerlerden okuma, yazma bilseydi Efendimiz, sonra diyeceklerdi ki sen işte filan yerden okudun, yazdın, bize de bu Allah'ın emri diye bildiriyorsun diyeceklerdi. Ama hiç okumamış, eline kalem almamış, yazmamış bir peygambere Cenab-ı Hak kendi katından bir kitap indiriyor. O da ilahi bir mucize olarak kıyamete kadar işte kalacak. Onun için de ayet-i kerimede buyruluyor ki, okuyup yazması olmayan bir peygambere uyanlara biz bu rahmetimizi farz kıldık. O peygamber onlara uygun olan emirleri emreder. Peygamberimizin vasıfları, vazifesi yine bu ayet-i kerimede A'raf suresinin 156 ve 157. ayetlerinde bildiriliyor. Ne yaparmış peygamber? Onlara uygun olanları emredermiş. Fenalıklardan men eder. Temiz şeyleri helal, murdar şeyleri haram kılar, onların ağır yüklerini indirir, zor tekliflerini hafifletir ve bu peygambere inanan, bu peygambere hürmet eden, bu peygambere yardım eden, onunla gönderilen kitaba uyanlar yok mu İşte asıl saadeti bulan, felaha erenler bunlardır. Cenab-ı Hak bir taraftan peygambere hangi vazifeler verildiğini bildiriyor. Bir taraftan da o peygambere uyan insanların nelerle mükellef olduğunu bildiriyor. İşte ben aziz kardeşlerim, bu girişten sonra da ayet-i kerimelerde Cenab-ı Hak müminlerin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'le olan ilişkilerinde nelere dikkat etmeleri gerektiğini yine Kadı Yaz'ın şifasından 8 madde halinde arz etmek isterim. Birincisi, Cenab-ı Hak iman edenlere de peygamberle imanınızı bir gözden geçirin buyuruyor. Bak. Ne demek hocam? İman edene peygamberle imanınızı gözden geçirin. Buyuruluyor ki Nisa suresinde ya eyyühellezine amenu aminu billahi ve resulihi vel kitab. Ey iman edenler, ey iman edenler, Allah'a, Resulüne ve Allah'ın Resulüne indirilen kitaba iman edin. Şimdi iman eden insana Cenab-ı Hak iman edin diyor. Bunu müfessirlerimiz hep ne diye ifade ediyorlar? İmanınızı bir gözden geçirin. İmanın hakikatine varın. İmanınızda devam edin. İmanınızı sakın zedelemeyin. İmanınızı koruyun. Mesela sahabilerden genç bir sahabi bazen diğer sahabilerin yanına gider. Gelin bir saat iman edelim dermiş. Kime diyor bunu? Sahabeye diyor yani. Onların imanını tartacak bir şey var mı yani? Ama gidiyor, gelin bir saat bir iman edelim. Bir saat diyor, iman edelim. Sahabeler şaşırıyor ya, biz mümin değil miyiz? Gelin gelin diyor, bir saat bir iman edelim. Ha, iman nasıl bir şey? İman hayata nasıl dönüşür? Herhalde bunu bir gözden geçelim diye. Hatta Resulullah Efendimiz'e gidiyorlar. Ya Resulullah, biz anlamıyoruz, biz müminiz yani. İmanımızı ikrar etmişiz, dilimizde söylemişiz. Ama bu geliyor, bize gelin bir saat iman edelim diyor. Efendimiz onu kendi haline bırakın diyor. Evet. Onun için Kur'an-ı Kerim müminlere de imanları üzerine düşünmeyi söylüyor. Ne hangi imanın? İşte Resulullah'la, Kur'an'la olan ilişkimizi sık sık gözden geçirmeyi bizlere Yüce Rabbimiz emrediyor. İman demek, peki aziz müminler, iman demek yakından tanımak demek. Bunun tabi daha ileri safhasına marifetullah diyoruz değil mi? Kalben Cenab-ı Hakk'ı tanımak, kalben Resulullah'ı tanımak, kalben Kur'an-ı Kerim'i tanımak. Evet, marifet. O biraz daha farklı. Şahsiyetine güven duymak demek, peygambere iman etmek. Peygambere iman etmek, onu yakinen tanımak demek. Sonra şahsiyetine güvenmek, güven duymak demek. Sonra yaptıklarını ve söylediklerini benimsemek, kendi dünyasına mal etmek demek. Elmalı Hamdi Efendi'nin tefsiridir bu aziz dinleyenlerim. Onun için de gerçekten Resulullah Efendimiz'i yakinen tanıyor muyuz? Yani buradan sorular çıkıyor şimdi. Resulullah Efendimiz'i yakinen tanıyor muyuz? Hakikaten. Dün bir kardeşimiz sordu böyle, hani İslami çevrede bunu bir eksiklik olarak söylemiyorum. Ama anlatmadığımız için mesaj yazmış bir kardeşimiz bir yakınına, velâdet-i nebînizi tebrik ederim diye. Açıyor telefon, ne demek diyor velâdet-i nebî? Ayıplamıyoruz. Ama anlatmamışız yani. Velâdetin ne olduğunu anlatmamışız nesillerimiz. Ve kendi muhitimizdeki bunlar, hani camiye devam eden, ondan sonra böyle sohbetlere gelen gençlerimiz bunlar. Onlar çok daha farklı kelimeleri biliyorlar. Ama bizim ecdadımızın 1400 yıldır kullandığı o velâdet-i nebî, o güzel bir tabir yani. En güzel kelimeler bizim edebiyatımızda sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem için kullanılmış. Çok da farklı şekillerde ifade edilmiş bu hep. Risalet Meab Efendimiz demişler edepli bir şekilde. Fahri Kainat Efendimiz demişler saygılı bir şekilde. Sultanul Enbiya demişler. Fahri Kainat demişler. Hep Efendimiz'e saygı ifade eden, edebin tezahürü olan kelimelerle ona hitap edilmiş, ondan bahsedilmiş. Onun için de ecdadımız velâdet-i nebî diyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin dünyaya teşrif ettiği gün diyor. Ona bugün de olduğu gibi doğum günü diye geçiştirmiyor olay yani. Basite irca etmiyor o olayı. Onun için de tanımıyoruz Efendimiz'i veya tanıtamıyoruz nesillerimize. Öyleyse iman noktasında bir problemimiz var demek bu tarife göre. Elmalı Hamdi Efendi rahmetullahi aleyh, iman diyor yakından tanımaktır, yakından tanıyor muyuz? Şahsiyetine güven duymaktır. Gerçekten güveniyor muyuz? Onun yaptığı her güzelliğin güzel olduğunun farkında mıyız? O güzeldir diyorsa, o yapıyorsa güzel diyor muyuz? Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh Efendimizin yaptığı gibi yani. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh Efendimiz, Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah, Efendimizin çok sevdiği gençlerden birisi. Medine'de gider bir gün atının üzerinde, şöyle Medine meydanında atını çevirir. Onu görenler de herhalde bir şey düşürdüğü yere gidip yardımcı olalım derler. Hazret derler, bir ihtiyacın var, bir eksiğin var yani, çevirip duruyorsun burada atını. Yok der. Ya nedir peki? Ben diyor bir gün buradan geçiyordum, Allah'ın Resulü de atının üzerindeydi, burada atını çevirdi bu meydanda. Tamam da diyorlar, Resulullah Efendimiz bir işi varmıştır, çevirmiştir yani. Sen niye çeviriyorsun ki? Yok diyor. O mantık size kalsın diyor. Bana gelince diyor, ben şu iki gözümle ellerini koyuyor gözlerinin üstüne. Ben diyor şu iki gözümle ondan ne görürsem onu bilirim, onu yaparım. Onun işi varmıştır, çevirmiştir. Benim işim yok ama diyor, onu burada hatırladım. O çevirdi diye ben de çevirdim, var mı diyeceğiniz. Onun için sahabe, Resulullah Efendimiz'i, aziz kardeşlerim, bir şey yaparken görünce sormuyorlardı. Bu farz mıdır, vacip midir, sünnet midir? Ya Resulullah yapalım mı, yapmayalım mı filan? Yok. Hatta bazen Peygamber Efendimiz onları uyarıyordu. Bu bana aittir. Bak ben yapıyorum ama siz yapmaya mecbur değilsiniz. Mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem savun yüsel tutuyordu bazen. Hiç iftar etmeden oruç tutuyordu. Ama sahabesine yok dedi, siz yapmayacaksınız. Siz yapmayacaksınız. Onun için gerçekten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle duyduğumuz, bildiğimiz, onda ne görüyorsak, ne duyuyorsak onu yapabildiğimiz kadar yapma gayreti ve azmi içerisinde olmalıyız diye düşünüyorum. Ve gerçekten de Hamdi Efendi'nin tefsiriyle onun yaptıklarını ve söylediklerini benimsemek ve onları kendi dünyamıza mal etmek gibi de bir güzelliğe, bir ümmet ve Resulullah bağına bugün muhtacız. İkinci husus, Cenab-ı Hakk'ın ayeti kerimesinde ona itaat etmemiz. İtaat etmek demek, boyun eğmek demek. Zıttı ise, itaatın zıttı isyandır. Yani ben Allah Resulüne boyun eğmiyorum diyorsanız, ona isyan ediyorsunuz. Ona isyan etmek de onu gönderen yüce zata karşı bir isyandır. Nitekim ayet-i kerimede ay hep zikrediliyor. Resulullah Efendimize itaat ayrıca zikrediliyor. Kul eti'ullaha ve resul fe in tevellev fe innallaha la yuhibbul kafirin. De ki ey Habibim, Ali İmran suresinde Allah'a itaat edin. O sevgili Resul'e de itaat edin. Eğer onlar bu itaattan yüz çevirecek olurlarsa bilin ki Allah kâfirleri sevmez. Yorumu sizlere bırakıyorum, evet. Allah Teâlâ itaatsızlığın karşısında nasıl bir şey söylüyor yani. Sonra itaat müminlik şartına bağlanıyor yine Enfal suresinde. Ve اَطِيُوا ve resule اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Eğer mümin olduğunuzu söylüyorsanız Allah'a da itaat edin, Resul'e de itaat edin. Demek ki Resul'e itaat diye ayrı bir şey var yani. Öyle olsa Cenab-ı Hak Allah'a itaat edin der, elçi de onu duyurdu size işte. Allah'a itaat edin der, ayrıca Resul'e itaat diye bir konu geçmez. Üçüncü bir husus, ittiba diyoruz. İttiba neydi aziz dinleyenlerim? O da uymak, bakın itaat etmek, tamam dersiniz, boyun bükersiniz ama yerine getirmezsiniz yani, yerine getirmezsiniz, uymazsınız. O da uymak, peşi sıra gitmek, tabi olmak demektir. Zıttı ise bunun, yan çizmek ve uzak durmaktır. İtaat edilene elbette ki uyulur. Yüce Rabbimiz buyuruyor ki o sırada yine o ayetlerde, kul in kuntum tuhibbunallah fettebi'uni. De ki ey Habibim yine, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin. Ne kadar bağlayıcı ayet-i kerimeler. Hani aslında belki biraz daha ince düşünürsek burada bir yemin de var. Hani bazen deriz ki Allah'ını seviyorsan şu işi yap kardeşim. Allah'ı seviyorsan yapma deriz. Yani bu bir noktada çok bağlayıcı bir husustur. Yüce Rabbimiz de eğer gerçekten Allah'ı seviyorsanız, içinizde ben Rabbimi seviyorum diye bir şey varsa, bir duygu varsa, o zaman ey Habibim söyle onlara, onlar sana uysunlar. Evet, onlar sana uysunlar. Senin yürüdüğün zaman yürüsünler, cihada gittiğin zaman gitsinler, namaza durduğun zaman arkanda dursunlar, oruca başladığın zaman başlasınlar, çocuklarınla meşgul olduğu zaman onlar da çocuklarınla meşgul olsunlar. Bunun karşılığı ne? Eğer ona gerçekten tabi olursanız Allah sizi sevecektir ve sizin günahlarınızı bağışlayacaktır. Tabii vaktimiz müsait değil muhterem cemaatimiz, kıymetli kardeşlerim. Yani buralardan çok farklı konular çıkar. Bir kul Allah'ı severse hangi mertebeye ulaşır? Veya Allah Teala bir kulunu sevdiği zaman o kul nereleri kazanmıştır? Hep bütün bunlar dikkat edilirse Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ittibaya bağlanmış oluyor. Sonra da bu ittiba, bu itaat böyle bir gönülsüzlükle değil, tamamen sevgi üzerine olacaktır. Sevilecektir yani. Allah'ın Resulü 4. husus olarak sevilecektir. Yine Cenab-ı Hak Ahzab suresinde اَنَّبِيُّ اَوْلَى بِالْمُؤْمِن۪ينَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ اَنَّبِيُّ اَوْلَى بِالْمُؤْمِن۪ينَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ Nebi, müminlere kendi canlarından daha yakındır. Sahabe için gerçekten bu ayet, sahabenin hep tefsir ettiği bir ayet yani. Bizatihi insanlığa gösterdiği bir ayet-i kerime. Bizatihi insanlığa gösterdiği bir ayet-i kerime. Anamız babamız sana feda olsun ya Resulullah diye. Efendimiz aleyhissalatu vesselam Hazreti Ömer Efendimize soruyor bir gün. Ey Ömer diyor. Benimle aranda ne var yani? Beni nasıl seviyorsun? Ne kadar seviyorsun? Efendimizin bu sevgiye ihtiyacı yok ama Ömer Efendimizin o sevgiye ihtiyacı var. Onu Cenab-ı Hak sevmiş. Biz sevmesek ne olur? Ama bizim onu sevgiye ihtiyacımız var. İnsanlık onu sevmese, bütün insanlık onu inkar etse, Efendimizin şanından bir şey eksilmez. Ama bizim o sevgiye ihtiyacımız var. Bizim onu sevmeye ihtiyacımız var. Hazreti Ömer diyor ki, ya Resulullah diyor, insan diyor, insan fıtri olarak önce kendisini sever. Ben de diyor, kendimi seviyorum, yaşamayı seviyorum. Ondan sonra da kendimden sonra en çok sizi seviyorum. Olmadı Ömer diyor Peygamberimiz. İmanın kemale ermedi. Hazreti Ömer anlıyor mesajı. Ya Resulullah diyor, sizi canımdan daha çok seviyorum şimdi. Şimdi oldu işte Ömer diyor. Şimdi oldu işte Ömer. Onun için ayet-i kerime bize Efendimizle büyük bir muhabbet bağıyla, sevgi bağıyla itaat etmemizi, sevgi bağıyla onun izinden gitmemizi emrediyor. Böyle ayet-i kerimelere peş peşe baktığımız zaman. Bir de onun sevgisiyle başka şeyleri kıyas edip de onun sevgisi biraz gerilerdeyse o zaman da Cenab-ı Hak bizi tehdit ediyor. Bu sahabeye indi bu ayet-i kerimeler ve bütün çağların müminlerine hitap ediyor. Nasıl hitap ediyor? Tevbe suresinin 24. ayeti. Bu Tevbe suresi malum özellikle Tebük Seferi ile ilgilidir ayet-i kerimeler. Sahabe orada büyük bir sınavdan geçmiştir. Bir kısmı Allah Resulü'ye ta Tebük'e kadar gitmiştir. Bir kısmı Medine'de kalmıştır. Medine'de kalanlar da büyük bedeller ödemişlerdir. Buyruluyor ki ayet-i kerimede kul in kana abaukum ve ebnaukum ve ihvanukum ve ezvacukum ve aşiretukum sayıyor Cenab-ı Hak. De ki ey Habibim, babalarınız, evlatlarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, aşiretleriniz, sahip olduğunuz mallar, kesada uğramasından korktuğunuz ticaret, içinde rahat rahat oturduğunuz evler size Allah'tan, Resulünden, Allah yolunda cihattan daha sevimli ise eğer, daha sevimli ise o zaman Allah'ın sizin hakkınızdaki emri gelince kadar bekleyin bakalım ne göreceksiniz. Yani ananız, babanız, kardeşiniz, evladınız, malınız, eviniz Allah ve Resulü yolunda cihad etmeye engel olmamalıdır. Değil mi? Onlardan daha sevimli hale gelmemelidir. Bekleyin o zaman bakalım Rabbinizden size gelecek emri. Vallahu la yehdil kavmel fasikin. Allah fasık olan bir kavme asla hidayet etmez. Evet. Onun için de sevgi sıralamasını güzel yapmak lazım. Cenab-ı Hakk'a muhabbet, Habibi Kibriya'ya muhabbet, sırada öyle zaten. Ondan sonra diğer sevilecekler. Hiçbir sevgi, hiçbir muhabbet, hiçbir öncelik bizim için Allah ve Resulü'nün önüne geçmemek durumunda, perde olmamak durumunda. Bir beşinci husus, Cenab-ı Hak onu özellikle örnek olarak bildiriyor, örnek alınacaktır. Nasıl? لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْفَةٌ حَسَنَةٌ En güzel örnekler Resulullah'ta. Kim için? Allah'a kavuşmaya, ahirete kavuşmaya ve Cenab-ı Hakk'ı çok çok zikretmeye gayret eden insanlar için. Ne ararsanız, Allah kendilerine hayırlı uzun ömür versin. Muhterem Osman Nur Topbaş Efendi Üstadımız her sohbetinde burada hep anlatır. Yetim çocukluktan devlet reisliğine kadar, değil mi? Hayatın bütün safhalarında insanlar acaba nasıl yaşayacağız? Burada bir Resulullah'tan bize bir emrek var mıdır diye bir soru olmasın diye hayatın bütün alanlarını, bütün safhatını sevgili Habibine yaşatmış Rabbimiz. Ona yetimlik de yaşatmış, öksüzlük de yaşatmış. Ticaret de yaptırmış. Galip de gelmiş. Mağlup da olmuş. Fatih olarak Mekke'ye de girmiş. Eziyetler de görmüş. Aile hayatı yaşamış. Çocuk yetiştirmiş. Torun sevmiş. Ne ararsanız Allah'ın Resulü'nde güzellik olarak var. Onun için bak diyor, hayatın neresindeysen, sıkıntılı anın olabilir, mahzun zamanların olabilir, sevinçli anların olabilir, problemlerle boğuştuğun zamanlar olabilir. Şöyle gözlerini yum, asırlar ötesinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hayat sahifelerini şöyle bir karıştır, orada kendi derdine derman bulacaksın. Sevincine ortak bulacaksın, neşene bir dost bulacaksın. Cenab-ı Hak buyuruyor çünkü, en güzel örnek sizin için Allah'ın Resulü'dür diye. Sonra altıncı bir husus, çok önemli bu aziz dinleyenlerim, onun hakemliğine, hükmüne razı olmak. O da Nisa suresinde buyuruluyor, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ ف۪ي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا ف۪ي اَنْفُسِهِمْ هَرَجًا مِمَّا قَدَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا Hayır, hayır! Rabbine yeminler olsun ki onlar aralarında çıkan ihtilaflarda seni hakem tayin etmedikçe, sonra da verdiğin hükümlere karşı içlerinde bir sıkıntı duymadan, ya olur mu böyle filan demeden tam manasıyla teslim olmadıkça gerçekten iman etmiş olmazlar. Peki şimdi Resulullah Efendimiz yaşıyor mu ayağımızda hakem olsun diye? Meselelerimizle ilgili Allah Resulü'nün hep çözümleri var değil mi? Oraya bakacağız, hakem o. Resulullah böyle bir durumda ne yapardı? Böyle bir ihtilafta nasıl davranırdı Efendimiz? Bozulan şu ilişkimizde Efendimiz olsaydı ne yapardı? Değil mi? Darıldığımızda, kırıldığımızda, bozuştuğumuzda veya öfkelendiğimizde affedemediğimizde Efendimiz nasıl bir tavır gösterirdi acaba? İşte hakemlik o yani. Hakemlik o. Ve en önemlisi, kıymetli kardeşlerim, bugünlerde belki çok daha dikkat edilecek, yedinci esas, sevgili Peygamberimize gerekli edepler gözetilecektir. Cenab-ı Hak onun hukukunu bizatihi Kur'an-ı Kerim'de tanzim etmiş. İnsanlara bırakmamış Habibinin hukukunu. Siz istediğiniz gibi Peygamberle ilişki kurabilirsiniz demiyor Cenab-ı Hak. Bize Efendimiz'e nasıl ilişki kuracağımızı, evine nasıl girilecek onun, onun yanında nasıl konuşulacak, gıyabında ne yapılacak, ne düşünülecek, bütün bunlar Kur'an-ı Kerim'de bildiriliyor. Gerek o kendi zamanında yaşayan mü'minler için, gerek çağlar ötesinde kalan mü'minler için sevgili Peygamberimizin ümmetiyle olan ilişkisi bizatihi Kur'an-ı Kerim tarafından tespit edilmiş. Cenab-ı Hak, Habibim huzurunda sesinizi yükseltmeyin diyor değil mi? Önüne geçmeyin diyor Peygamber. Hocam Peygamberimiz yok ki şimdi hayatta onun önüne geçelim işte. Çoğu Peygamberin önüne geçmeye çalışıyor şimdi insanlar değil mi? Maalesef yani. Efendimizin önüne geçmeye, sözüyle, sazıyla, düşünceleriyle, Efendimiz'i yargılamaya bir mümin gözüyle değil de bir müsteşrik gözüyle, oryantalist gözüyle Efendimiz'i okumaya çalışmak ne kadar büyük bir bedbahtlıktır iman açısından onun önüne geçmek. Adıyla çağrılmayacak diyor. Adıyla çağırıyorlar mı bugün? Çağrılıyor ya. Bir salavat-ı şerifeyi ismi anıldığı zaman sevgili Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem o salavatı çok görenler var. Ne olacak diyor, getirmesek ne olur diyor. Cenab-ı Hak da diyor ki Allah ona salat ediyor. Melekler ona salat ediyor. Ey müminler siz de salat edin. Gökte melekler yüce Rabbimiz bizatihi ona salat ederken böyle objektiflik adına güya Allah Resulüne bir salavatı çok görmek bir saygısızlık değil mi? Elbette ki saygısızlık. Onun için adıyla çağrılma, Cenab-ı Hak çağırmıyor ama ben müminim diyen bir takım insanlar çağırıveriyorlar Efendimiz'i. Ondan bahsederken yalın ismiyle bahsediyorlar. Haşa. Bırakıp gidilmeyecek. Sahabe-i kiram bu Cuma suresinden malumunuz geçiyor bu ayet-i kerime. Çok kıtlık olmuş Medine'de bir dönemde. O sırada da bir kervan sesi duyuluyor. Efendimiz de hutbe okuyor. Hemen koşalım kervandan bir şey alalım diye. Bazı sahabiler koşuyor. Cenab-ı Hak buyuruyor ki فَاِذَا رَعَوْا تِجَارَةً اَوْلَهْوَنْ اِنْفَضُّوا اِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ كَائِمًا. Onlar bir ticaret gördüklerinde veya bir oyun, eğlence gördüklerinde o tarafa doğru koştular da Habibim seni ayakta bıraktılar. Sen ayakta konuşuyordun, kalktılar gittiler. De ki Allah katında olan ticaretten de hayırlıdır. Evet. Onun için Allah'ın Resulü konuşurken de kimsenin kalkıp gitmesi uygun değil. Hatta çok meşhur bir hadis-i şerif vardır. Üç kişi geliyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sohbet ederken bir gün, aziz dinleyenlerim. Üç kişi geliyor. Birisi bir yer buluyor, oturuyor. İkincisi kapının ağzında bekliyor bir yere açılır diye. Üçüncüsü diyor ki, ya burada bana yer yok diyor, dönüyor gidiyor. Efendimiz bu üç kişiyi anlatıyor. Bu üç kişinin halini size anlatayım mı diyor. Birincisi diyor, yer buldu, oturdu, istifade etti. İkincisi edep gösterdi, Allah da ona karşı edepli davrandı. Üçüncüsü yüz çevirdi gitti, Allah da ondan yüz çevirdi diyor. Evet. Allah da ondan yüz çevirdi. Resulullah'tan yüz çevirenden, çevirene de elbette ki Allah Teala'dan yüz çevirir. Onun için bırakıp gidilmeyecektir Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve toparlayayım değerli kardeşlerim. Belki de asırlar ötesinden bizlere en çok da düşecek olan dillerimizin salavat-ı şerife ile hep böyle terü taze olmasıdır. Devamlı salat ile hatırlanacaktır 8. esas olarak. Zira yüce Rabbimiz Ahzab suresinde اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسِلِّمُوا تَسْلِيمًا buyurur. Allah ve melekler peygambere hep salat ile tekrim ederler. Bu da yine Elmalı Hamdi Efendi'nin tercümesidir, mealidir. Allah ve melekleri şüphesiz peygamberi salat ile tekrim ederler. Ey iman edenler, ona teslimiyetle salatu selam getirin sizlerde. Bir başka mealde biraz daha bizim anlayacağımız şekilde şöyle buyuruyor. Allah ve melekleri şüphesiz peygamberi kutsarlar. O halde ey iman etmiş olanlar, siz de onu kutsayın. Kendinizi onun rehberliğine tam bir teslimiyetle terk ediniz. Onun için inşallah biz de bugünkü sohbetimizi yine muhterem Ferruh hocamızın böyle Fetih Suresi'nin son ayetleri ve salavat-ı şerife ile tamamlamış oluruz. Böyle gürül gürül salavatla başladık. Hayırdır?
Abdülillah kardeşimiz saç-ı şerif getirmiş Peygamber Efendimiz'in. Yazıyorduk ama yarım kaldı. Eğer müsaade ederseniz.
Hatim duası mı yap?
Saç-ı şerif getirmiş.
Ha, şey, sakalı şerif. Evet. Tamam, onu da söyleriz inşallah. Tamam, hay hay. Onu da en sona bırakırız. Güzel bir şey elhamdülillah, berekettir. Dolayısıyla muhterem kardeşlerimiz, belki böyle bir gecede Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le öncelikle kalbi alakamızı yeniden gözden geçirmek, akisleşmeye dikkat etmek, bunun için de Efendimiz'i tanımaya gayret etmek, tanımak için de okumaları geliştirmek, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le ilgili okumalarımızı çoğaltmalıyız. Ben bugünkü sohbetimizi gerçekten muhterem Ergün Yıldırım hocamızın çok güzel bir ifadesiyle tamamlamak isterim. Şimdi değerli kardeşlerimiz, Medine'de güzel bir dostumuz vardı, Tayfur Efendi diye. Onun torunu kardeşimiz sakalı şerif getirmişler. İnşallah son olarak ben sözlerimi bitirince Ferruh hocamız Fetih Suresi'nin son bölümünü okurlar. Bir de ondan sonra gürül gürül salavat-ı şerifelerle gürül gürül bitirince haber veririm hocam. Gürül gürül salavat-ı şerifelerle bir sakalı şerif ziyareti yaparız. Fakat zaman zaman tabii aceleciliğimiz oluyor. Böyle onu da inşallah madem Efendimiz'e karşı hep edepten bahsettik, saygıdan bahsettik. Kardeşlerimiz onu şöyle düzgün bir şekilde yaparlarsa, böyle yığılmalar olmadan, araya sızmalar yapmadan, yani camide, bugün camide bir saat daha fazla kalsak, hayat defterimize farklı bir fotoğraf veririz kıymetli kardeşlerim. Şu iş bitsin gitsin değil de, gece ne yapacağız ki başka? Şöyle, tabii son zamanlarda böyle bu mevlid kandillerine, okunan mevlidlere karşı bir umursamazlık vardır. Öyle değil değerli kardeşlerim. Öyle değil gerçekten. Mevlid Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğumunun anlatılmasıdır. Sadece doğumunun değil, Süleyman Çelebi'nin mevlidi kısacası bir siyerdir yani. Ama biz onu hep böyle bir musiki ifadesine dinlediğimiz için çok zaman oradaki mesajları algılamıyoruz. Farkında olmuyoruz. Ama bunun bir de sosyolojik yönü var. O sosyolojik yön şu. Gerçekten insanlar çocukları doğduğu zaman Efendimiz'in doğumuyla kutluyorlar onu. Benim çocuğum oldu ama Resulullah Efendimiz'in doğumu anlatılıyor. Ölenimiz oluyor. Bu defa yine Efendimiz'in doğumunu okuyoruz. Niye? Acımız onunla bitiyor. Bu bir sahabe özelliği. Neden? Uhud'da bir sahabi kardeşi ölüyor şehit olarak. Böyle şehitlere bakmaya gittiğinde diyorlar ki baban şehit oldu. Kocan şehit oldu. Kardeşin şehit oldu. Düşünün. Bir evden 3-5 tane şehit aynı anda ve o aziz sahabi hanım Resulullah ne alemde diyor. Resulullah sağ deyince o zaman bu acıya katlanırım diyor. Resulullah sağsa bu acıya katlanırım ben. Eşimi kaybettiğime, kardeşimi kaybettiğime, çocuğumu kaybettiğime, her şeyi kaybettiğime Resulullah sağsa ben katlanırım diyor. Onun için de biz çocuğumuz olsa Efendimizin doğumuyla mesut olduk. Bir ölümümüz olsa yine onun doğduğu bize bir teselli oldu. Gelenimiz, gidenimiz, haccımız, her şeyimiz bizim Efendimizin doğumuyla bize ayrı bir huzur veriyor. Çok güzel bir tespiti var. Müslümanlar mevlid ile camilerini ışıklarla, fenerlerle süslerler. Adeta nurlanmaya nazire yaparlar. Dünyaya ve kainata doğan nurun hatırlanmasıdır bu. İnsanlar fevç fevç camilere akar. Kadınlar ve erkekler peygamber sevgisinden yudumlarlar o gün. Hazreti Amine ile beraber şerbetlenirler, sevinirler. Kasideler, ilahiler, aşırlarla beraber ruhaniyetin içinden geçerler. Yeniden peygamber ümmeti olmanın büyüklüğünü hissederler. Peygamber sevgisiyle büyülenir herkes. Gerçekten de mevlidlerimiz bize bu güzellikleri kazandırmış oluyor. Bir yas toplumu değiliz biz. Peygamberimizin ölümünde yas tutmayız. Ağıtlarımız yoktur. Mevlidlerimiz vardır. Seviniriz, coşarız, umutlanırız. Toplumumuzda bir ölüm toplumu değildir. Doğumla, umutla ve sevinçle tutunur hayatta bizim toplumumuz. Bir yas toplumu değiliz biz. Bir umut toplumuyuz. Yeniden Mevlid-i Nebevi'yi hissetmeliyiz. Yeniden doğmalıyız onun doğum anıyla. Yeniden semada Süleyman Çelebi'nin dediği gibi saf saf varlıklarla yeryüzünü ihya etmeliyiz. Yeryüzüne canlılık kazandırmalıyız. Yeniden şerbetlenmeliyiz doğum gecesiyle ve yeniden doğmalıyız. Biz de inşallah yeniden Efendimizle kalbi buluşmalara, fiili buluşmalara, muhabbet buluşmalarına muvaffak eylesin aziz kardeşlerim.